huzura doğru. Değerli izleyenler, Huzura Doğru programında yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Bize ayrılan süre içerisinde yine bir sorumuz olacak. Bunun cevabını almaya çalışacağız. Bugün yine herkese lazım olabilecek bir konuda bir soru yönelteceğiz. Bu sorunun cevabını aldıktan sonra da sanıyorum kafamızda bir takım şeyler biraz daha şekillenmiş olacak. Hocam şimdi nefs var ya içimizde. Şimdi bu nefs kötülüklerin deposu. Böyle yaratılmış. Tabii Allah-u Teala onu yaratmış. Yarattığı şeyi en iyi bilen de olduğu için onun nelerden tırsacağını, ne bileyim neleri seveceğini biliyor. Bunu da bildirmiş. Şimdi şöyle bir merakımız var. Nefsin, insanın nefsine en ağır gelen şey acaba nedir? Yani hep tersini yaptığı için ya acaba ibadetler midir? Bunun ağır gelen buna. Yoksa yapmayın buyurdukları, Allah-u Teala'nın yapmayın diye emrettikleri midir? Yani haramlardan kaçmak mıdır? Hangisidir? Böyle bir tasnif var mıdır? Yapılabilir mi?
Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri tasnifi yapmışlar Mustafa Bey. Mesela yerine ve zamanına göre mesela diyorlar ki ibadetler içerisinde nefse en ağır gelen oruç tutmak diye insan hatırına gelebilir. Değilmiş. Namazmış ve namazda da en ağırına giden nefsin secdeymiş. Niye? Hmm. Çünkü secde zilletin doruk noktası. Baş eğiyor. Kolay benim gibi adam.
Yüzünü yerlere sürtüyorsun. Kolay değil tabii.
Nefse bu namaz ibadetine en ağır gelen rüknüymüş secde. Mesela anlatılıyor. Kitaplarda öyle anlatıyorlar. Şimdi kısım kısım. Mesela bazen bir tasvip yapmışlar. Nefse ağır gelen haramlardan sakınmak mesela. Çünkü gıdası ya o. Onlardan sakınmak. Fakat bütün bunların hepsini tasnifini yaptıktan sonra onun üstünde bir şey daha söylüyorlar. Tamam, nefsin ağır gelen şeyleri çok ama hepsinin üstünde nefse en ağır gelen şey hak söze evet demek. Ağır gelirmiş. Doğru olan hak söze evet diyebilmek. Çok ağırına gidermiş. Ha, bazılarının hatırına gelebilir. Ne varmış canım falan filan. Öyle öyle. Değil öyle. Mesela Ebu Cehil. Sıfatıdır Ebu Cehil'in o. Amr bin Hişam'dır kendisinin ismi. Amr'la Ömer. Yazılış itibariyle Arapça'da aynıdır. Ömer'inden birisiydi. Bu dini kuvvetlendir diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam duası var. İki Ömer'den birisi diye tercüme ediyorlar. Halbuki o Amr'dır, o Ömer'dir. Yazılırken Ömer'in diye geçer.
Evet.
Yazılır. Şimdi o Mekke Müşrik Devleti'nin devlet başkanıydı o zaman. Sıradan bir adam değil. Hazreti Ömer.
Sayılı bir adamdı.
Efendim?
Sayılı birisi diyor.
Sayılı birisi. Devlet başkanı. Hazreti Ömer'in de dayısı. Eğer Müslüman olsaydı o meziyetleri İslamiyet'in emrine verseydi Ashab-ı Kiram'ın ileri gelenlerinden olurdu. Ama hak olan doğru sözü kabul edemedi. Kabul edemedi. Nefsine ağır geldi. Hatta kendi aralarında böyle konuşurken Mekke'nin o zamanki ileri gelenlerine dermiş ki ya bu peygamberlik gelecekse işte sana gelmeni. Aslında demek istiyor ki
bana
ya benim gibi birisi varken niye Abdullah'ın yetimine gitti? Peygamber Efendimiz o gözle bakıyor. Abdullah'ın yetimi şekliyle bakıyor. Onun için de nasip olmadı. Doğru söze evet diyebilmek. Şeyde mesela bu silsile-i aliye diye bilinen evliya-i kiram var. Mesela Bahattin Buhari Hazretleri, onun da hocası Seyyid Emir Gilal Hazretleri. Belki yanlış hatırlamada kalmış olabilir ama mesela bu yoldakiler böyle sessiz zikir yapmıyor. Kadiri yolundakiler sesli, kendi işleyici. Ama hepsinde esas olan sessiz zikir. Hocası zaman zaman böyle sesli yaparmış. Bunun aynı şekilde uygun olmadığını kitaplardan alarak hocasının yaptığını alimlerin huzurunda arz ediyor. Ve orada bir ifade geçiyor. Hocası hak söze aşık olduğu için peki bir daha yapmayız dedi. O müthiş bir şey Mustafa Bey. Kolay değil ya.
Yani her baba yiğidin harcı değil bir kere.
Değil tabii.
Talebesi söylüyor bir de.
Bu insan gayri ihtiyar.
Seni ben yetiştirdim. Kim
çocuk otur bakalım seni kim yetiştirdi diyorsun. Der yani. Der yani onu. Vaktiyle Şimdi bir komutan işte şeyinde birisi bir şeyler keşfetmiş o dönemlerde, çıkıyor hükümdar veya komutan neyse, diyor ki efendim diyor, ben faydalı bir şey, yani böyle bir şey keşfettim. Soruyor, bu faydalı bir şey mi diyor? Evet efendim diyor, faydalı olsaydı biz yapardık, hadi işine diyor.
Memlekete demokrasi gelecekse biz getiririz gibi olmuş.
Gibi olmuş o. Faydalı olacaksa. Yani doğru olan sözü, doğru olan sözü kabul etmemek. Dolayısıyla bir kimse işte o da İsa Aleyhisselam'ın sözü. Ulul azm peygamberin sözü. Allah-u Teala'nın izniyle buyuruyor İsa Aleyhisselam. Ölüleri dirilttim. Tabi dirilten Allah-u Teala ama onun vasıtasıyla. Aradan doğma ama olanların gözlerini açtı. Fakat diyor cehli mürekkebin tedavisini bulamadım. Tedavi edemedim diyor. Cehli mürekkep. Cehli mürekkep ne demek? Adam mektep bitirmiş, okul bitirmiş.
Mürekkep yalamış, mürekkep cahil, yalamış yani. Cahil. Diplomalı cahil.
Yani. Ha, diplomalı cahil. Evet. Niye? Çünkü diyor ki ben biliyorum. Sen ne doğrusu, ben işte fakülte bitirdim. Ben doktora yaptım o konuda. Ben işte ne bileyim, ben akademik kariyer sahibiyim. O hal onun hak olan, doğru olan sözü kabul etmesine mani ise kendi felaketine gider. Ve nefsine ağır gelir. Çünkü akademik kariyeri var. Üniversitede öğretim üyesi ise de, yani kabul etmesi, ha ben hata etmişim, yanlışmış, doğrusu oymuş diyebilmek, o zor bir hadise.
Siz zaman zaman anlatırken mesela işte büyüklerin hayatından filan bahsederken, dediğim büyüklerin hayatından, onlar doğru söze aşıktılar falan gibi bir ifade kullanıyorsunuz. Demek ki bu basit bir şey değil ki.
Değil.
Böyle yüksek insanların yapabildiği bir şey yani, hemen hemen.
Mustafa Bey, ister kafir olsun ister Müslüman olsun hiç önemli değil. Eğer doğru olanı kabul etme meziyeti varsa bu kimsenin eninde sonunda hidayette kavuşur, Müslüman değilse. Hidayette kavuşur. Hidayete kavuşmasa bile dünyada çalıştığı sahada hep ilerler bu. Hep ilerler. Şeyde belki siz de okumuşsunuzdur. Bu tam İbn-i Saadet-i Ebediye kitabını hazırlayan Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala kendisi Kureli'de okurken, Halıcıoğlu Asker Lisesi, ondan sonra şeyde okurken, Harp Okulu'nda o zaman okurken de kendilerine fizik derslerine mi, kimya derslerine mi bir yabancı, gayrimüslim birisi geliyor. Bir problem orada çözülürken İşte Hüseyin Efendi diyor ki efendim diyor, burası diyor, anlamıyorum ben bunu. Yani bu problem, bunu anlattınız ama, bu problemin çözülüş şeklini anlattınız ama sanki burada bir noksanlık olacak gibi. Adam hemen bağırıp çağırmıyor. Yani sen ne diyorsun ya, bu kitabı yazan fizik, kimya neyse falan, işte bu yabancı birisi, Alman'dır bilmem nedir, bu sahasında aynı şekilde şeydir falan. Ve gidiyor. Yani, kitap hazırlayan aynı şekilde otoriter birisi. Gecenin birinde mi ikisinde mi Hüseyin Hilmi Efendi yatılı okuyor orada, çağırıyor. Diyor ki evladım, sen diyor sınıfın birincisiydin. Senin o tereddüdün bende gayri ihtiyari bir şey uyandırdı. Oturdum, tekrar baktım, kitaba da baktım, çözmeye çalıştım falan. Haklıymışsın diyor, kitapta hata var. Ben diyor yıllardır burasında diyor anlamadan anlatmıştım. Şimdi o kolay bir şey değil. Senin öğrencin, senin yıllardır hatalı olarak anlattığın şeye yanlış diyor. Ve kitabı hazırlayana da yanlış diyor. Hadi canım sen de ya, nereden bileceksin daha sen falan demiyor. Üzerine eğiliyor. O takdir edilecek bir meziyettir. Üzerine eğiliyor. Diyor ki bu çocuk zeki bir çocuk. Dolayısıyla hep başarılı.
Bir şey söylüyor yani.
Bir şey söylüyor. Bir de ben bakayım. Bir de bakıyorsun, hakikaten hata hepimizin başına gelmiyor mu? Zaman zaman mesela tamam anlatırken hata edebiliyoruz. Hatımızda yanlış kalmış olabiliyor. Bir tanesi kalkıyor diyor ki bak böyle söylediniz. He öyle söyledik. O öyle değil, kitaplarda böyle yazıyor. Bakıyorsun onu sana telafi ediyorsun onu. Olabilir, insanın başına gelebilir. Onun için nefse en ağır gelen şey, evet haramlardan sakınmak da ağır gelir. İbadetleri yapmak da ağır gelir. İbadetlerin içerisinde bazılar var çok ağır gelir. Ama esas bunların içerisinde doğru olan hak olan sözü kabul etmek nefse ağır geliyor. Niye? Onu da izah etmişler. Çünkü nefs diyor ki ben. Bunu en güzel bir şekilde İmam-ı Rabbani Kutsu sözleri izah ediyor. Buyuruyor ki orada Allah-u Teala nefse dese ki gel bu kainatı ikimiz beraber idare edelim dese, ortaklık teklif etse, Allah-u Teala'nın bu teklifine bile hayır der. Çünkü tek olmak, kendinden başka hiçbir kimsenin emri altına girmek istemez. Kimsenin sözünü işte böyle yapalım, ona tahammülü yoktur.
Ortak istemez.
Ortaklığa da tahammülü yoktur. Evet. Çünkü nefs öyle bir özelliğe sahip, buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Böyle özelliğe sahip olan birisi, doğru bir sözü, hak olan bir sözü söylediği zaman bir başkası, dışarıdaki birisi nasıl kabul eder ki? Çok zor tabii ki. Onun için de mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, aklın alameti nefse galip ve hakim olmak ve öldükten sonra lazım olanları hazırlamaktır. Ahmaklık alameti nefse uyup Allah'tan af, merhamet beklemektir. Nefsi kandırıyor. Piyasada çok böyle. Boşver diyor ya. Ve bali bana ait diyor sen. Yap diyor. Allah diyor, yarattığı kulunu hiç yakar mı diyor ya. Boşversene sen. Neye göre söylüyor bunu? Nefsine uyarak söylüyor. Karşı taraftan aynı şekilde cehennem var diyor. Hesap var, mizan var falan. Boşver diyor. Onu kabul etmiyor. Kendi nefsine uygun bir şekilde söylüyor. Ha, ölünce uyanacak. Ölünce uyanacak ama o zaman uyanmanın da bir faydası olmayacak. Bunun için de hadis-i kutsi'de nefsinize düşmanlık edin. Çünkü o benim düşmanımdır buyuruyor. Cenab-ı Hak yaratırken böyle yaratmış. Dolayısıyla nefs, hak olan sözü kabul etme. Kabul etseydi çünkü ruhlar yaratıldığı zaman Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allah-u Teala hepimize hitap etti. El üstü bırak bir gün ayet-i kerimesi var ya Kur'an-ı Kerim'de.
Evet, ben sizin Rabbiniz
değil miyim? Kalu dediler ki bela evet. Hepimiz evet dedik. Ama buraya gelince Allah-u Teala o ruhun yanında nefsi de yarattı. Nefsi dedi ki dedi bir dakika ben varken yok dedi.
Ruhu etkiledi.
Ruh ezeldeki vermiş olduğu, daha önceki bu dünyaya gelmeden önce vermiş olduğu sözü de unuttu bu bedene girince. Peygamberler geldi aleyhissalatü vesselam, onların sözüne de nefs tavır koydu. Yok dedi. Hak olanı söylüyordu onlar. Doğru olanı söylüyordu. Sadece peygamberler değil, o peygamberlerin varislerine de itiraz edenler yok mu şimdi?
Olmaz mı?
Var. Ehlüsünnet alimlerine, evliya-i kirama itiraz ediyor. Niye? Onların hak ve doğru sözüne tahammül edemiyor nefsi. Çünkü onların dediğini yapacak olursa nefsi devre dışı kalacak. Saltanatı gidecek. Allah-u Teala böyle olmaktan hepimizi korusun inşallah.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan yine önemli bir konuda bilgiler aldık. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik böylece. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Bir sonraki bölümde programda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, affedin ki Allahü Teala da sizi affetsin ve şerefinizi yükseltsin.
Hakkı hasteye Ya Muhammed Mustafa.
Tam ilmi hal Saadeti Ebediye.
3. cilt 34. mektup. Bu mektup Mir Muhammed Emin'in annesine yazılmıştır. Nasihatlerin birincisi, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarında bildirdiklerine göre itikadı düzeltmektir. Çünkü cehennemden kurtulan yalnız bu fırkadır. 4 mezhebin içtihat derecesine yükselmiş müçtehitlerine ve bunların yetiştirdikleri büyük alimlere Ehl-i Sünnet alimi denir. İtikadı, imanı düzelttikten sonra fıkıh ilminin bildirdiği ibadetleri yapmak, yani İslamiyetin emirlerini yapmak, yasak ettiklerinden kaçınmak lazımdır. 5 vakit namazı üşenmeden, gevşeklik yapmadan şartlarına ve tadil-i erkana dikkat ederek kılmalıdır. Nisap miktarı malı ve parası olan zekat vermelidir. Gıybet etmemelidir. Gıybet haramdır. Gıybet bir Müslümanın veya zimminin gizli bir kusurunu arkasından söylemektir. Harbilerin ve bid'at sahiplerinin ve açıkça günah işleyenlerin bu günahlarını ve Müslümanlara zulmedenlerin ve alışverişte onları aldatanların bu fenalıklarını Müslümanlara duyurarak bunların şerrinden sakınmalarına sebep olmak ve Müslümanlığı yanlış söyleyenlerin ve yazanların bu iftiralarını söylemek lazımdır. Gıybet olmaz. Nemime, yani Müslümanlar arasında söz taşımamalıdır. Bu iki günahı işleyenlere çeşitli azaplar yapılacağı bildirilmiştir. Yalan söylemek ve iftira etmek de haramdır, sakınmak lazımdır. Bu iki fenalık her dinde de haram idi. Müslümanların ayıplarını örtmek, gizli günahlarını yaymamak ve kusurlarını affetmek çok sevaptır. Küçüklere, emir altında bulunanlara, zevceye, çocuklara, talebeye, askere, fakirlere merhamet etmelidir. Kusurlarını yüzlerine vurmamalıdır. Olur olmaz sebeplerle o zavallıları incitmemeli, dövmemeli ve sövmemelidir. Hiç kimsenin dinine, malına, canına, şerefine, namusuna saldırmamalı, herkese ve hükümete olan borçları ödemelidir. Rüşvet almak ve vermek haramdır. Herkes kendi kusurlarını görmeli, Allahü Teala'ya karşı yaptığı kabahatleri düşünmelidir. Allahü Teala'nın kendisine ceza vermekte acele etmediğini, rızkını kesmediğini bilmelidir. Ananın, babanın, hükümetin ahkâm-ı İslamiyeye uygun emirlerine itaat etmeli, ahkâm-ı İslamiyeye uygun olmayanlara isyan etmemeli, karşı gelmemeli, fitneye sebep olmamalıdır.
Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ahmet Mekki Efendi büyük veli ve alim, var gücüyle İslam'a hizmet etti her daim. O bir gün buyurdu ki, ahirette hesap var, bir bir hesap verecek her işinden insanlar. Niçin böyle yaptın diye sorulduğunda, herkes başkalarına rücu eder o anda. Kimi der ki, ya Rabbi, ben bunu bilmiyordum. Bunu falan kimsenin kitabından okudum. Yahut, filan hocaya sordum bu meseleyi. Onun dediği gibi işledim ben o şeyi. Öğrendiği doğruysa, denir ki o kimseye, onunla cennete gir, kimden öğrendin ise. Yok, yanlış öğrenmişse, denilir ki bu sefer, onu da cehenneme al ve götür beraber. Bunun için en zor iş, din kitabı yazmaktır. Veyahut insanlara İslam'ı anlatmaktır. Çünkü bir meseleyi iyi kat'i bilmeden, söylerse mes'ul olur yarın her kelimeden. Velev ki o dediği doğru da olsa fakat, içinde yatıyorsa bir ufacık menfaat, söylediği her sözü zehirdir o kişinin. Çünkü söylememiştir o sözü Allah için. Velev ki söylediği olsa da doğru ve hak, lakin onu söylerse biraz gururlanarak, yine dinleyenlere faydası olmaz asla. Çünkü söylememiştir tevazu ve ihlasla. Büyüklerden birisi der ki bu meselede, türlü kazanç yolları vardır İslamiyet'te. Bu yollarda mesela ticarettir, sanattır. Ziraat veyahut da hizmet ile cihattır. Mesela o serverin cihad idi mesleği. Harplerde ganimetin onundu beşte biri. Bir kimse bu işlerden birini yapamasa, yani hiçbirisinde muvaffak olamasa, böyle aciz duruma düşerse bir Müslüman, dilencilik yapması caiz olur o zaman. Bunu da yapamazsa, en son çare olarak, caiz olur okula dinden para kazanmak. Yani yazmış olduğu kitaptan cüz'i bir kâr alması caiz olur, sırf ölmeyecek kadar. Böyle bir şart olmadan, eğer ki bir Müslüman, yazdığı bir kitaptan yahut konuşmasından menfaat sağlıyorsa, düşünüp sırf parayı tercih etmiş sayılır, ahirete dünyayı. Yani, dünya adamı olmuştur o nihayet. Çünkü İslamiyeti dünyaya etti alet. Dine hizmet etmesi velhasıl bir kişinin muhakkak olmalıdır sadece Allah için. Yani sırf para için yapıyorsa elbette hiçbir faydasını göremez ahirette.
Bugün de sizlere Beylerbeyi Sarayı'ndan sesleniyoruz. Dün size anlatmayı bitiremediğim Beylerbeyi Sarayı'nın birinci katındaki havuzlu salonun havuzunun kenarındayım efendim. Arka tarafında, yani kara tarafına doğru sarayın yönünde bir heykel görüyorsunuz efendim. Bu heykel 1871'de Münih'te yapılmış Abdülaziz Han'a hediye olarak gönderilmiş. Biraz daha yakından görelim bu tunçtan heykel efendim. Tabi Abdülaziz Han ata binmeyi çok severdi. İstanbul'un her yerine her gün gitme ihtimali vardı efendim. Öyle bir padişahtı. Her yerine, her semtine her gün uğrama ihtimali vardı. Ve bu sırrını kimseye de bildirmezdi. Yarın nereye gideceğini bildirmezdi. Bildirmeyince de her semtin sorumlusu, bugünkü manada her ilçenin sorumlusu, hem asayiş hem mıntıka temizliği yönünden hep uyanık dururdu efendim. Ya padişah bugün bizim semte gelirse diye. İstanbul'u pırıl pırıl hale getirmiştir bu sistemi Abdülaziz Han'ın. Efendim kendisi basına karşı çok hoşgörülüydü Abdülaziz Han. Kendi zamanında bir İstanbul gazetesinde karikatürü çıkmış efendim. Abdülaziz Han'ın ata binmiş vaziyette, yani şu heykelde görüldüğü gibi karikatürü çıkmış. Sağ bacağı biraz yamukmuş efendim. Burada tabii onu yamuk olarak göstermemişler, hediye yapıyorlar efendim, yanlış anlaşılır diye. Sağ bacağında bir yamukluk varmış efendim. Bir gün bu karikatür çıkan gazete nüshasını Kurena denilen yakınlardan birisi padişaha getirir ama biraz da böyle padişahı kızdıracakmış gibi bir havada, yani çok korkmuş, çok üzücü bir şey olmuş gibi. Hani vardır ya efendim böyle makam sahiplerine yakınlarına biraz böyle onu gazlamak, köpürtmek, kükretmek için bazı hareketler yaparlar. Biz bunun örneklerini çok gördük. Ben öyle büyük bir makam sahipliği yapmadım ama öyle makam bilmeyiz. Fakat makam sahiplerine karşı davrananları görmüşüzdür. Ne oldu, ne var evladım, niye böyle telaşlısın? Efendim işte bir karikatür çıkmışsın, karikatürü diye. E yapsınlar oğlum, ben ata bilmiyorum işte. Ata bilmiş yapmışlar. İyi ama efendim demiş adam, yani çok üzülmüş gibi. Ayağınızı bacağınızı eğri yapmış efendim. Şu bacak kısmını eğri yapmış efendim. Yani sizi biraz hafife almış gibi. E evladım benim bacağım zaten eğri demiş. Yani adamcağız karikatürist olduysa, padişahın karikatürünü çizdiyse, padişahın eğri ayağında düzeltecek hali yok ya. Hadi aldırmayın canım demiş. Böyle bir insandı efendim. Bu sarayı yaptıran malum Abdülaziz Han idi. Ve bu heykeli de tahttan hal edilmeden, hal edilip de şehit edilmeden 5 sene önce hediye olarak getirilmiştir. Burada işte 1871 olarak yazılmakta. Öbür yüzünde de var. Bunun için de mermerden işlemeli, Türk motiflerle işlemeli bir kaideyi de burada yaptırmışlar. Yani heykelin gelen kısmı şu efendim. Şuradan yukarısı. Yukarısı. Aşağısı da Türk işleme, mermer işleme sanatının çok hoş bir örneği. Bu sarayı gezerken ilk defa böyle eskiye benzeyen Mimar Sinan Hazretleri zamanındaki mermer işlemeciliğine benzeyen bir işleme burada gördük. Tabii minyatür olarak gördük. Yanlarına sütünceler de konmuş böyle gayet güzel bir şekilde siyahtan. Havuzun kenarına geldik. Su yok havuzda. Ne göstereceğim burada size? Bu salonda tavanı göstereceğiz efendim. Tavanı. Bu sarayın özelliği, Abdülaziz Han yaptırdığında denizcileri, gemicileri çok seven bir hükümdar olduğu için bol bol denizi hatırlatacak, askeri gemileri hatırlatacak tablolar ve diğer imajları gördük ve görüyoruz efendim. İşte şimdi bu güzelim salonun tavanında bakınız 5-6 tane irili ufaklı yelkenli efendim. Şöyle sayamadım bile buradan bakarak. Ve yanlarda da tavanın, çerçevenin hemen kenarında Osmanlı tuğ ve sancakları. Malum bu tuğ ve sancaklar, efendim tuğlar at kuyruğunun kılından yapılırdı. Basit bir şey. Ama bir çadırın önüne diktiniz miydi ondan 3 tane, o 3 tuğlu vezir olurdu efendim. Yani at kılı deyip de geçmemek lazım. Bu da Osmanlı'nın makamları, rütbeleri göstermek için kullandığı hoş bir usuldür efendim. Padişah çadırının önünde 9 tuğ bulunurdu. Başka 9 tuğlu olmaz efendim. 9 tuğlu bir tane. Burada gördüğümüz 2 tane vazo, birisi muhafazaya alınmış, öbürü ise orada daha değişik bir şekilde duruyor. Bu muhafazaya alınan, bu bölümde bir onarım devam ediyor efendim. Şu gördüğünüz etrafındaki şu perdeler onarım bittikten sonra kaldırılacak. Yani bu tarihi esere bir ziyan gelmesin, bir nakise olmasın diye böylece yapılmış. Şöyle havuzun kenarından geriye doğru, denize doğru gidiyoruz efendim. Bir tavan süsü daha var, onu da göstereceğim efendim size. Bakın böyle şey yapalım. Görüldüğü gibi bu avizenin aydınlattığı şu yukarıdaki Osmanlı kalyonları, yine 3 tane büyük, 4 tane hatta büyük kalyon görülüyor. Bayraklı Osmanlı arması. Abdülaziz Han bunlara çok dikkat etmiş. Mutlaka bayrağın konmasını istemiş efendim. Ayna işlemelerine dahi bu Osmanlı'nın bayrak amblemleri konmuş efendim. Böyle yani hamasi bir hava verilmiş ki bu da milleti uyuşukluktan uyandırmak için Abdülaziz Han'ın kullandığı taktiklerden birisiydi efendim. Şimdi deniz tarafına geçiyoruz. Kıymetli seyircilerim, şimdi havuzlu salonun deniz tarafındaki bölümündeyiz. Kara tarafındaki bölümde malum heykel vardı. Burada öyle bir şey yok. İşte bir mermer. Tam böyle mermerden bir masa efendim. Her şeyle mermer. Ayağı da mermer, tabliyesi de mermer. oturulacak olan sandalyelerde çok enteresan bir şekilde gayet küçük efendim. Kibar tutulmuş 4 tane sandalyesi var. Ve yanlarda da koltuklar görüldüğü gibi hepsinin arkalıklarındaki işlemeler birbirinin aynı. Yani aynı model olarak kullanılmış. Ve bu avizede de bu sefer yeşil cama rastlıyoruz efendim. Kırmızı cam, cam hamurunun içerisine altın tozu katılmak suretiyle elde ediliyor. Yeşil de bakır tozları katılmak suretiyle elde ediliyor. Her iki hususta da bunlar, bunları burada gören bir iş adamı, bu işlerden anlayan biraz da paraya düşkün bir iş adamı böyle küçük dilini yuta yazmış. Ya bunlar büyük şeyler demiş ya. Bu servet hazine var bunda demiş. Tabii Osmanlı yaptırdığı zaman kendi şanına uygun şeyler yaptırmıştır. Buradan deniz tarafına geçmek için bir geçit yeri var. Bu kaldırılabilen bir pencere şeklinde efendim. Eskiden Boğaz evlerinde bu çok vardı efendim. Böyle kaldırıp bir demir destek altına çevrilirdi. Menteşeli bir destek ve tekrar pencere yavaşça indirilirdi. Boğaz vapurlarında da vardı bu efendim. Bizim öğrencilik yıllarımızda Boğaz vapurlarında da vardı. Hatta bazısı dikkat etmez çak diye indirir, camı kırar yahut da elini kıstırır, ağır gelirdi. Burada da o tipte bir kapak açılmış ve şimdi Boğaz Köprüsü'nü buradan çok yakın bir şekilde Boğazçı Köprüsü'nü gören bir yerdeyiz. Kıymetli seyircilerim, Beylerbeyi Sarayı'nda yapıldıktan sonra misafir olarak yabancılar da kalmışlardır padişahtan başka. Mesela Fransız İmparatorluğu'nun Öjeni kalmıştır. Öjeni'nin kullandığı Türk hamamını da göstereceğiz efendim, kaldığı yeri göstereceğiz. Maalesef üzüntüyle hatırladığımız 93 Harbi'ndeki Ruslara karşı aldığımız yenilginin neticesinde Rus çarı Alexander İstanbul'a kadar gelmiş ve İstanbul'da hem Dolmabahçe'de hem de Beylerbeyi Sarayı'nda Türk devlet idarecileriyle çeşitli tanıtma ve tanıştırma toplantılarını kabul etmiştir. Karşıdan Dolmabahçe Sarayı'ndan buraya motorla gelip gittiği gibi yalnız ona gecelemek burada kısmet olmamış. İhtimaldir ki korktu diyorum ben. Tarih bunu yazacaktır mutlaka. Aradan epey zaman geçmiştir. 100 seneyi geçmiştir. Şu anda da yazılabilir gerçek vesikaları. Kendi gemilerinde gecelemiştir. Deniz üzerinde gecelemiştir. Çar denizi çok seven bir insan değildi ama burada sarayda yatmaya cesaret edememiş. Sadece sarayda üst tarafta salonda sizlere göstereceğiz. O salonda bir kabul töreni yapılmıştır. Yani böyle bir yemeli içmeli değil de efendim. Sadece işte filan kişi filan makam işte kaptanı derya filandır. Sadrazam filandır gibi devletin ileri gelenlerini komutanlar dahil, sivil erkan dahil kendisine Abdülhamit Han tek tek tanıtmıştır. Şimdi o salonları göreceğiz, göreceğiz ama bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah yarınki programda da orayı sizlere anlatırım. Hoşça kalın efendim.
Huzura doğru.